Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bu haftada, bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle 15.55'e dek birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyorum programı her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımız bunlar. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz.
Yanımda kal, gözlerimden ayırma sakın gözlerini, yokluğuna alıştırmadan beni gitme. Yanımda kal, göçmen kuşlarla bir tutma kendini, yokluğuna alıştırmadan beni gitme. Hiç gitme, terk etme beni, yorgunum çekemem hasretini. İstersen al sevinçlerimi, sakın gitme. İstersen al sevinçlerimi, sakın gitme. Yanımda kal, karlarda yankılanmasın ayrılığımız, raylarda düğümlenmesin hıçkırığımız. Gitme. Yanımda kal, yalvarıyor senin için söylediğim şarkılar. İsyan ediyor bak bütün anılar. Gitme. Hiç gitme, terk etme beni, yorgunum çekemem hasretini. İstersen al sevinçlerimi, sakın gitme. Hasretini istersen al sevinçlerimi, sakın gitme. yerimi, sakın gitme.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Nilgün Hanım.
Evet, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden, tatlılarından birinden söz edeceğiz bugün. Özellikle Türk kahvelerinin yanında,
evet.
Hatta bayramlarda, hatta yine özel günlerde çok sık ikram ettiğimiz, yine de kültürel açıdan da çok fazla bir öneme sahip bir tatlıdan söz edeceğiz.
Evet.
Dinleyicilerimiz anlamışlardır diye düşünüyorum.
Bence de.
Türk yani, lokumu.
dünyada da Turkish Delight diye,
evet,
bilindiği için yani Türk lokumu bizim için vazgeçilmezlerin başında geliyor. Aslında demin söylediğiniz gibi geleneklerin bir sembolü aslında o.
Evet.
Çünkü lokum dendiğinde, evet, geçmişi çok eski, Osmanlı döneminde 15. yüzyılda bile hali hazırda kayıtlarda var. Bir de şöyle bir şey, aslında şeker, yani şeker pancarından elde ettiğimiz şeker çok eski değil. Yani 19. yüzyılın başında, hı hı, aslında şekerle tanışıyor olması Türkiye'nin, Türklerin, ama Türk lokumu öyle değil. Türk lokumunun tarihi çok,
çok
eski.
Çok eskilere dayanıyor, değil mi?
Evet. O sebeple önceden bal, pekmez, üzüm suyu, yani üzüm suyunu, hı-hı, kaynatılarak yapılan lokumlar hep hayatımızda, yani Türklerin geleneklerinde var olmuş. Ama çok ilginçtir. Birçok Anadolu'da ustalarına bakıldığında, yani lokum ustalarına bakıldığında Ermeni kökenli, Rum kökenli üstadlar var. Ve o kadar kıymetli ki birbiriyle karışımları, yani balla nişastanın ya da balla irmiğin ne kadar limon tuzu kullanılacağının hepsinin kendine göre sırları var,
hı hı,
ve bunları hiç kimseye vermiyorlar.
Ama tabii ki o, evet, onu yapmak bir ustalık gerektiriyor.
Tabii, kesinlikle. Hatta öyle ki gül ve limonla özdeşleşmiş, yani gül lokumu ve limon,
evet,
lokumu, sarı ve kırmızı şeklinde diyelim ona, öyle özdeşleşmiş vaziyette, ama işte hiçbiri bununla ilgili sırlarını birbirlerine vermemişler.
Ama şimdi her rengi diyebileceğimiz renklerde ve pek çok çeşidiyle var.
Her hayatımız türlü aromayla var. Ben biraz çocukluğumda da çok iyi hatırlıyorum bunu. Lokumla ilgili olan kısmı, bizde pekmez yapılırken köftü diye, yani köfter de diyorlar, köftü de diyorlar böyle. İçerisinde irmik, üzüm suyu, o kaynıyor. Biz cevizleri de dizerdik böyle, hani sucuk diye de söylüyor,
evet,
ceviz sucuğu diye. Onu o bulamacın içerisine böyle bandırıp asardık. O da lokumun başka bir türü aslında.
Evet.
Yani o lokumu hayatımızda gelenek anlamında da var yani. Başka yerlerde pestil olarak yer almış.
Hı hı.
Gene üzüm suyundan elde edilen şekliyle. Ama bizde Anadolu'da yapılan formatı, hani kalın ve ince olmakla birlikte hep var.
Evet.
Yani üzüm,
pek çok damak tabii,
pek
tadına
çok, tabii, tabii, tabii,
hitap edecek şekilde Türk lokumu mevcut,
mevcut
aslında.
Normalde tarihte de balla ve pekmezle yapılıyor olması ile ilgili mısır nişastasına kadar hep irmikle yapılır hali var.
Hmm.
Yani evet, ve hep hacı ile anılan, İstanbul'da başında hacı olan, hani isimleri bizim Denizli'de de var mesela, gene ismi hacı ile anılmış,
evet,
vaziyette. Ama bunların hepsine bakıldığında ustaları gene yani gayrimüslimlerle.
Evet.
Çünkü bu işlerle meşgale olan insanlar genelde gayrimüslimler olmuş bu anlamda.
Hı hı.
Ama hep başlarında bir tane hacı var.
Evet, mutlaka var. Evet.
Öyle. Çifte kavrulmuşu var. Bunun içerisinde kaymaklısı var. Mesela Afyon'da manda kaymağından yapılan, biz nasıl yapıldığını da gördük. Orada çekimler de yapmıştık. Böyle mermer tezgahlarda o macun kıvamına gelinceye kadar şeker ve nişasta kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra o macun kıvamına geldiğinde yine nişasta döküyorlar o mermer tezgahın üstüne. Sonra elleriyle açıyorlar. Bildiğiniz yufka açar gibi onları ince bir kıvama getiriyorlar. Arasına işte eğer fındık koyacaksa fındık koyuyor. Kaymak koyacaksa kaymak koyup böyle.
Şan fıstığı, kakao, Hindistan cevizi. Çeşitleri çok.
Çeşitleri var ve böyle yuvarlıyorlar onları. Ve makasla kesip servis ediyorlar. Tabii ki alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Tarihi günlük yapılıyor olması lokum daha önemli. Tabii. Mümkün olduğunca.
Ama pek çok yerlerde özellikle seyahat esnasında görürüz. Hepsi paketlenmiş kutularla yığılıdır. Onlar birkaç günlük tabii.
Uzun süreli olanlar var. Onların içerisinde koruyucu maddeler de içeriyor. Ama özellikle yol üzerinde Afyon gibi yerlerden ya da yol üstünde geçtiğimiz yerlerde aldıklarımızda mümkün olduğunca günlük yapmaya çalışıyorlar. Hele böyle kaymak gibi çabuk bozulacak ürünler varsa hani maksimum 3 günlük ya da 4 günlük satışı gerçekleşiyor ki hani zehirlenmeyelim bununla ilgili diye. Ama uzun şeker içerikli olduğu için şekerde uzun süre dayanabilir bir şey. Onun için çok büyük sıkıntı yok. Yani sadece şekerle sadece sade lokum olarak alıyorsak onda çok büyük sıkıntı yok. Ama böyle içinde Antep fıstığı gibi gene fındık gibi kaymak gibi ürünler varsa onların bozulma riski çok fazla. Yani bakteriyle yan yana gelme riski çok fazla olduğu için daha günlük tüketiyor olmak gerekir. Ve lokum aslında sadece bizim için ağzımızı tatlandıran bir şey değil. Yani mesela çocukluğumuzda hayır yapılırken iki bisküvinin arası, yani iki tane bisküvi bir tane lokum verip arasına böyle sandviç haline getirip çocukluğumda çok yemişimdir mesela. Ya da bir düğün evi kız istemeye giderken mutlaka işte bir tepsinin içerisinde özellikle böyle ne denir ona? Bakır bir tepsinin içerisinde lokumla ağzımız tatlansın diye.
Ya da bayramlarda mendillerin arasında ikram edilir
çok,
değil mi?
Çok güzel. Yani bunlar hep eskide kalan ama hali hazırda birçok yerde de devam eden ya da nişan eğer bir nişan yapılacaksa köyde hemen bir tane lokum alınıp gelip böyle insanlara haber verirken bile lokumu aracı olarak kullanmışız. Yani onun için bizim
genel özellikle mevlitlerimizde.
Tabii mevlitlerde gene. Yani hem düğünde hem acıda ağzımızı tatlandırsın diye var olan muhteşem bir lezzet bizim adımıza.
Şimdi hani o eskiden dediniz ya bisküvinin arasına bastırılır sandviç gibi diye. Şimdi hani az önce de bahsettik çok çeşitlendi diye. Şimdi onların o iki tane bisküvinin arasına bastırılacak boyutta incecikleri de çıkmış. Bu kadar güzel. Da çok çeşidi var.
Çünkü dedik ya kültürümüzde var olduğu için ve çok da eski olmasından kaynaklı bir şekilde biz bunları arttırıyoruz. İşte kivilisini çıkartıyoruz. Muzlusunu çıkartıyoruz, işte güllüsü, limonlusu diye turunçgilleri olan turunçgillerin hepsiyle ilgili yapılabiliyor. Çünkü aroma anlamında da kendi içeriğinde sadece şeker, nişasta ve hangi aromayı koyduysak o var artık. O sebeple renklendiriyor olmak da çok da mümkün lokumu. Lokumun bir de özellikle Evliya Çelebi döneminle ilgili anlatıldığında her bölgenin kendine göre özelliği olanlar, hani demin bahsetmiştik ya ince yapılırsa pestil oluyor. Bizde Ege'de yapılan haline köftür deniyor, köfte deniyor. Farklı şekillerde olduğunu yazmışlar. Ve gene böyle bir araştırma yaptığımda şekerle ilgili yapılan çok fazla hani lollipoplar var ya. Bu tür birçok ürün var ama lokum kıvamında yapılan dünyada gene tekiz biz. Yani o yumuşak hali vardır ya o kıvam halinde yapan tekiz Türkler.
Evet, Türkleriz.
Diğerlerinin hepsi daha sert halde yani daha yoğun halde yapıyorlar ve cam şekeri gibi hani böyle yenilebilecek kıvamda satılıyor dünyada.
Evet. Şimdi aslında besin değerinden de söz etmek lazım. Pek çok şeyi de bir arada barındırıyor. Evet. Proteini, yağ, karbonhidratı.
Asıl karbonhidrat zaten. Özellikle bu gene savaşta bile lokumla ilgili verilen öğünler var. Yani askerlere, Osmanlı'da askerlere dağıtılan. Neden? Enerji kaynağı aslında. Çok ciddi bir karbonhidrat içeriği olduğundan dolayı kolay taşınabilir, bozulmayan ve yendiğinde hemen enerji veren, hatta sadece böyle değil, yaraya bile lokum sarmak var.
Yani, i̇şte faydaları çok evet. fazla ama kilo aldırmak da bir o kadar başarılı galiba.
Aynen öyle. Çünkü çok tüketmemek gerekiyor. Her şeyin fazlası zaten bu anlamda sağlığımıza zarar. Ama düzenli yeterli miktarda tüketildiğinde sağlık açısından bir risk oluşturmuyor. Ve ağzımızın tatlanması için önemli kaynaklardan bir tanesi. Bir de çifte kavrulmuşları var. Daha küçük küçük olanları var. Demin dediğiniz Türk kahvesinin yanında ikram edilenleri. Hani onlardan 2-3 tane yiyor olmanın gün içerisinde bizim bize enerji vermesi açısından, zihnimizi açması açısından herhangi bir sıkıntısı yok. Ama gene de dikkat ediyor olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Var, evet. Bizim vazgeçemediğimiz lezzetlerimizden bir tanesi Osmanlı mutfağının da aslında en önemli lezzetlerindendir.
Kesinlikle,
değil mi?
Yani, kesinlikle öyle. İşte hem kahveyle birlikte ikram ediliyor olması anlamında da önemliyken gelen misafirlere, yani özellikle misafirler için hazırlanmış ürünlerin başında geliyor lokum. Hani her şeye başlamadan önce lokumla başlıyoruz ağzımız tatlansın diye. Bizim hayatımıza girmiş ve hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım şeklinde kendi söylediğimiz sözlerin içerisinde bile varlar.
Evet. Peki çifte kavrulmuşu nasıl yapılıyor acaba?
Çifte kavrulmuşta sadece yoğunlaştırıyorlar biraz daha, karamelize ediyorlar. Yani bir kere kaynattıktan sonra.
Çünkü biraz daha da sert oluyor.
Tabii sert oluyor. Onda gerçekten çifte kavrulmuş şeklinde. Yani bakır kazanlarda yapılıyor zaten lokumlar. Bakır kazanda yapılıyor olmasının sebebi de çelik kazanlara göre ısıyı daha hızlı geçiriyor olması bakır kazanların. O bakır kazanlarda o kıvamı, yani macun kıvamını alıyor olması ile ilgili daha hızlı şeker eriyor ve birbiriyle özdeşleşiyor. Hatta macun da lokumun bir şeyi, versiyonu.
Evet.
Yani sokaklarda çocukluğumuzda böyle
rengarenk
tahta çubuklara sarıp yediğimiz o macunları da ben mesela unutamıyorum hala.
Evet.
Aynı onun gibi o macun kıvamını iki kere eğer kavururlarsa, yani iki kere kaynatırlarsa ona da çifte kavrulmuş diyorlar. Ve çifte kavrulmuşun içerisinde özellikle ikinci kaynatmada işte Antep fıstığı, fındık gibi mutlaka içine bir katkı maddesi koyuyorlar ki o sertliği de sağlamak için.
Evet.
Öyle bir yanı var.
Evet. Şimdi özellikle yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz buraya gelip de yurt dışına dönerlerken mutlaka. Lokumların çeşitlerinden götürüyorlar.
Evet. Sefaretlerde çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye'den giderken hatta İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda baktığınızda en büyük reyonların lokumcular olduğunu biliriz.
Evet.
Yani bir gün helvayı da konuşalım. Ben gittiğimiz yerlerde en çok sordukları şey Türk lokumu oluyor. Hı-hı. Bir de helva oluyor. Yani helvayı da çok farklı bir tat, bize özgü gene helva. Başka yerde de yok.
Bu saray helvası dediğimiz helva.
Saray helvası ya da işte susamdan yapılan helva en çok tercih edilen, yani hani dışarıdan gelen insanların böyle bir şey varmış, bu Türklere özgü yiyecek olarak gördüğümüz. En başında lokum geliyor, sonra da helva geliyor desek yeridir yani.
Evet. Gerçekten muhteşem bir tat. Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz lezzetlerden. Çok teşekkür ediyoruz.
Bugün de
Türk lokumuyla ilgili bilgi verdiğiniz için, ama bir şey ilave
edeceksiniz. Evet, bir şey ilave edeceğim. Çünkü birazdan Serhan Bey'e bağlanacağız sanırım, Serhan Süzer'e.
Evet.
Tider'le ilgili. Biz onunla ilgili bir çekim de gerçekleştirdik.
Öyle mi?
Evet. Önümüzdeki haftalarda TRT Haber'de yayınlanacak. Çok güzel bir şey yaptıkları Gıda Bankası.
Gıda Habercisi'nde yayınlanacak.
Evet, Gıda Habercisi'nde yayınlanacak. Gıda Bankası diye ihtiyaç sahiplerine, onların ihtiyaçlarını karşılayacak ama onların onurunu kırmayacak şekilde. Yani gidip marketten nasıl alışveriş yapıyorlarsa o şekilde alışveriş yapabildikleri, bütün ihtiyaçlarını neredeyse karşılayabildikleri ve benim orada çekimler yapılırken izlenimlerim hani kalbime dokunur bir iş yapıyorlar. Ne mutlu onlara. İnşallah destekçileri de artar ki ihtiyaç sahipleri bütün ürünlerini, bütün ihtiyaçlarını gıda bankalarından karşılayabilirler. Hatta sadece İstanbul'da değil, belki Türkiye'nin birçok farklı ilinde bu tür gıda bankalarının kuruluyor olması ihtiyaç sahiplerine de ürünlerin ulaşıyor olmasında önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Serhan Bey'e bu anlamda hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum, hem de önleri açık olsun diyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi dinliyorlardır mutlaka. Birazdan da yayınımızda olacaklar zaten. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
sevgili
ederim.
Mehmet Efe. Haftaya yine birlikteyiz lezzet evet. hikayelerinde. 15.28'i gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet sevgili dinleyenlerimiz, az önce lezzet hikayeleri konuğumuz sevgili Mehmet Efe de bahsetmişti. Temel İhtiyaç Derneği'nden Türkiye'de ve dünyada açlık ve yoksullukla mücadelede etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer almayı hedefleyen bir dernek bu. Şimdi derneğin çalışmalarıyla ilgili, projeleriyle ilgili bilgiler almak üzere Temel İhtiyaç Derneği, kısa adı TİDER olan TİDER'in kurucu başkanı Sayın Serhan Süzer telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, derneğinizden birazcık bahsedelim. Sevgili Mehmet Efe çok güzel işlerinizden bahsetti. Bunları bir de sizin ağzınızdan duymak isteriz. Dernek ne zaman, nasıl kuruldu? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Tabii ki memnuniyetle. Mehmet Bey'e açılış yaptığı için ayrıca teşekkür ederim. Bizden bahsettiği için. Şimdi biz 2010 senesinde Gıda Bankacılığı Derneği olarak kurulduk. Ve bildiğiniz o dönemde 4 sene boyunca tipik gıda bankacılığı yaptık. Yani gıda bankacılığı şu anlamda kullanılıyor. Yani banka bir yere toplamak anlamında, gıdalar bir yere toplanıyor. Daha sonra belli kanallardan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Örneğin Van depremi oldu. Biz oraya bayağı ürün yolladık Gıda Bankacılığı Derneği olarak. Daha sonra 2014'teki genel kurulumuzda karar verdik. Yani bütün genel kurul üyelerine ben o dönemde bir konuşma yapmıştım. Yani esasen burada yardımı yapıyoruz. Fakat bunun bir sonucunu göremiyoruz. Yani ihtiyaç sahipleri artarak devam ediyor. Bu modelin sürdürülebilir olması için balık verirken bizim balık tutmasını da öğretmemiz gerektiği konuşuldu. Ve bir model önerdim. Sağ olsun genel kurulda oy birliğiyle geçti.
Nasıl bir modeldir o efendim?
O da şu. Önce bildiğiniz market modelinde insan onuruna yakışır bir şekilde ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç ürünlerini ulaştırıyoruz.
Peki neler? Gıda. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İhtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor ve o yardımlar onların onurlarını kırmadan nasıl ulaştırılıyor onlara?
Tabii. Bizim iki yolumuz var. Birinci yol kaymakamlıkla işbirliği yapıyoruz. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı var. Onlar belirliyorlar ve onların belirlediklerine biz yardımcı oluyoruz. İkinci yöntemde belediyeler ya da işte muhtarlıklara biz bir form bırakıyoruz. O formu dolduran ve başvuranları değerlendiriyoruz ve bu şekilde onları da sisteme dahil ediyoruz.
Evet, peki balık tutmayı nasıl öğretiyorsunuz?
Şöyle, ihtiyaç sahibi aile ihtiyacını sağladıktan sonra marketten çıktı, alışverişini yaptı ama kapalı devre bir sistemle, sonuçta para geçmeden bu ürünleri biz onlara bila bedel veriyoruz. Daha sonra biz aileyle temasa geçiyoruz, bizim insan kaynakları departmanımız. Ve diyoruz ki bizdeki listeye göre sizde 7 kişi yaşıyor örneğin. İki kişi çalışabilir durumda. Diyelim ki isimleri de Ayşe ile Mehmet olsun. Bir onlarla mülakat yapabilir miyiz diye çağırıyoruz. Bazen biz kendimiz de gidiyoruz. Bu mülakat sonucunda bizim işbirliği yaptığımız sektörel dernekler veya şirketlere yerleştirmelere başlıyoruz. Örneğin Ayşe, senin iletişim yeteneklerin kuvvetli, gel seni çağrı merkezi sektörüne kazandıralım. Tamam mı? Tamam. O şekilde yerleştiriyoruz. Diyelim ki Mehmet de güvenlik görevlisi olarak işe girdi. O iki kişi işe girdikten sonra biz aileye diyoruz ki artık bize ihtiyacınız yok. Kendi aklınızın önünde durabiliyorsunuz diyoruz. Ve iletişimi yani orada ihtiyaç sahibi listesinden onları çıkarıyoruz. Takip ediyoruz.
Ne güzel. Peki kaç kişi yerleştirdiniz bu proje kapsamında böyle?
Şu ana kadar 70 kişi yerleştirdik. Bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz yani hızlı bir şekilde, çünkü açıkçası biraz sosyal yardımlaşma sistemimizde koordinasyon gerekiyor. Yani böyle bir problemimiz var maalesef. Yani bir eve gidiyoruz, mesela 4 tane bel fıtıklı sağlam, bize göre sağlam çalışabilir durumda kişiler çıkabiliyor karşımıza. Bel fıtığı biraz kronik bir hastalık olmuş durumda. Tabii bunu mecazi anlamda söylüyorum.
Evet.
Yani çalışmak istemeyenleri çalışmaya ikna ettiğimiz durumla çok karşılaşıyoruz.
Evet.
Ama bunu tabii ki yani elimizden geldiğince hani insanları üretir, çalışır hale getirmek için de terkinler yapıyoruz. Ve bir de tabii hızlandırmak için esas yaptığımız şey bir destek İK platformu oluşturduk. Açıkçası bildiğiniz bir yazılım geliştirdik. Bu da ihtiyaç sahibine bulunduğu bölgenin yakınlarındaki açık pozisyonlarını görüp mülakata başvurabilecek. Ya da o bölgedeki insan kaynakları yöneticisi biletçilerin database'ine bakıp bizden mülakata çağırabilecek. Bu sistemi geliştirdik ve bu da işleri hızlandıracak.
Evet, sizler bu anlamda teknolojinin imkanlarından yararlandınız ama yardıma ihtiyacı olan kişiler teknolojiye bu anlamda nasıl ulaşabilecekler?
Şimdi interneti kullanabilenler var. Yani bu sistemleri anlayanlar var. Anlamayanlar da yani bunu ben nasıl yapabilirim diyenler memnuniyetle derneğimize geliyorlar. Dernekteki arkadaşlarımız yardımcı oluyor.
Evet. Peki şimdi ülkemiz israfın çok fazla olduğu ülkelerden. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Gıda bankacılığında bu ürünlerin birikip yine yardıma ihtiyacı olan kişilere dağıtılması anlamında.
Evet, israfı çok önemsiyoruz. Çünkü gerçekten israf edilen yani şu anki istatistiklere baktığınızda israf edilen ürünlerin yaklaşık 1/3 kadar yani iyi beslenemeyen vatandaşlarımızı besleyebilecek kadar ürün çıkarabiliyoruz. Bizim şu anda geliştirdiğimiz bir model var israfı önlemeyle ilgili ve bu resmi aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Nedir bu resim? Öncelikle gıda üreticileri, perakendecileri veya toptancıları ürünlerini gıda bankalarına bağışlamak istedikleri ürünleri, işte üretim fazlası olabilir ya da hani israf edileceğini düşündükleri ürünleri gıda bankalarına bağışlıyorlar. Gıda bankaları burada iki formatta oluyor. Biri pişmiş ve pişmemiş ürünler. Yani market formatı ve aşevi diyebiliriz.
Evet. Sizin şimdi İstanbul'da bir yeriniz var. Türkiye'nin başka illerinde ya da ilçelerinde var mıdır sizlere ulaştırabilecekleri?
Evet. İstanbul'da iki yerimiz var. Biri Maltepe'de, biri Bağcılar'da.
Evet.
Bunlar bizim açtıklarımız ama şu anda biz kendi network'ümüz içinde Türkiye'deki bütün gıda bankalarıyla konuşmaya başladık ki bu sisteme dahil edelim. Sonuçta bir tarafta üreticiler, perakendeciler, bir tarafta da gıda bankaları. Ve onları da yine teknolojiyle, destek kutu platformuyla bağlamak üzere harekete geçtik. Destek kutu platformu da yine bağışlanmak istenen, yani destinasyon bazında bağışlanmak istenen ürünleri hızlı bir şekilde bir yazılımla post ediyorsunuz. İlgili yakındaki gıda bankası da bunu rezerve edip belirlenen tarih ve zamanda kamyonunu gönderip çekebiliyor.
Evet, ne güzel. Peki dünyada var mı örnekleri Sayın Serhan Süzer?
Destek bulutu anlamında dünyada örnekleri var. Son işte aslında 3-4 senedir bu tip platformlar çıktı. Biz de yakından takip ediyorduk. Aslında bunu 2010 senesinde kuruluşumuzdan beri aramızda konuşuyorduk bir yazılım geliştirsek diye. O da işte geçen sene yazılım çıktı ortaya. O günlere nasip oldu. Bir de gururla söylemek isterim ki bizim insan kaynakları tarafında geliştirdiğimiz yazılımımız ve modülümüz inovasyon ödülü kazandı. Gıda Global Food Banking Network'teki bütün üye gıda bankaları oy kullandı.
Ne güzel, tebrik ediyoruz.
Modülünü seçtiler. Bunun sebebi de demin söylediğim gibi yani ver nereye kadar artarak devam ediyor. Bunun sürdürülebilmemesi için mutlaka bu insanlara bir meslek kazandırmamız gerektiği fikrini bütün gıda bankacılığı profesyonelleri benimsemiş durumda şu anda. Bütün dünyada, bu sadece Türkiye'de değil. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum.
Buyurun lütfen.
Bir de bizim yani bu israfı önleme vizyonumuzun içinde sadece gıda bankaları yok. Aynı zamanda hayvan barınakları ve biyogaz tesisleri de var. Uzun vadede gıda bankalarından çıkan ürünleri hayvan barınaklarına, oradan çıkan organik atıkları da biyogaz tesislerine ulaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.
Evet, ne güzel projelere imza atıyorsunuz gerçekten. Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Peki şu anda yurt içinden ve yurt dışından bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Sizlere ulaşmak isterlerse bir adres verebiliyor muyuz? Nereden, nasıl ulaşabiliyorlar?
Tabii en rahatı bizim web sitemize girmeleri. tider.org'dan girsinler. Bütün temas bilgilerimizi her şeyi orada görecekler.
Temel İhtiyaç Derneği'nin kısaltılmışı tider.com.
Evet, tider.org.
Org, evet.
Evet, Tider'de Trabzon, İçel, Diyarbakır, Edirne, Rize kodlanıyor. .org. Ordu, Rize, Giresun.
Evet, adresinden ulaşabilirler diyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz size. Umarız yardımlarınız gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşır, ulaşmaya devam eder. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını da sağlamayı sürdürebilirler. Sizin çalışmalarınız, projeleriniz doğrultusunda yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Serhan Süzer. Sağ olun.
Ben
var
de
olun.
Çok teşekkür ederim.
Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz
Sağ olun.
İçin.
Güzel bir hafta dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi haftalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Temel İhtiyaç Derneği Kurucu Başkanı Sayın Serhan Süzer Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Açan gözler, seninle yaşanan mutlu günler, şimdi hepsi eski bir hatıra. Olmaz olsun kayboldular birer birer. Olmaz olsun.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Sokak lambası ışığıyla göz kırpıp günün akşam olduğunu haber veriyor yine. Nedendir bilmem, bir başkalık var sanki her şeyde. Sadece şu anda değil, bütün gün boyunca böyle hissettim. Renkler daha sıcak, güneş daha canlıydı. Bir dakika, yoksa renkler daha canlı, güneş daha sıcaktı mı demeliydim? Aslında her ikisini birden doğruluyor. Önce takvimlere, sonra gönlüme düşen bahar havası. Eyvah, yüreğimdeki şair uyanıyor galiba. Bahar gelince böyle olurum ben. Gökyüzünden bahar yağmuru değil, dizeler yağar. Bir halden diğerine, serbest ve devrik cümleciklere dönüşüp salınır düşüncelerim. Kimi zaman da her dizede aynı sayıda duraklı ve sonu kafiyeli duyguları dile getirir hecelerim. Kısacası düşündüğüm her olay, duyduğum her ses, baktığım her yer şiir gibi olur. Şiir gibi. Peki ben şair miyim? Hem hayır hem sayılır. Tıpkı şiire emek verenler dışındaki herkes gibi. Hayatımızın bütününü oluşturan zaman parçacıklarından bazılarında bir şiirle buluşmuşluğu vardır hepimizin. Hatta belki ilk gençlik çağlarımızda ne kadar acemici olursa olsun sevdiğine birkaç dize yazmışlığı olanlar bile vardır aramızda. En azından öğretmenimizin önerdiği bir şiiri baştan sona ezberleyip bir sonraki derste okumuşuzdur sınıf arkadaşlarımıza. Sahi ben şiiri hiç sevmiyorum diyenler var mıdır hayatta? Bence yoktur. Bunu diliyle söyleyenlerin sözlerini de pek ciddiye almam açıkçası. Çünkü bilirim dili söylese de yüreği tasdiklemiyordur. Neden öyle söylerler onu da pek anlamış değilim doğrusu. Şiir sevgisini bir tür duygusal zayıflık farz edip daha güçlü oldukları mesajını vermeye mi çalışırlar kendi akıllarınca bilemem. Oysa bir bilseler ne büyük bir güçtür şiir. En derin duyguları dile getirebilme gücünü verir yazana da okuyana da. En büyük acıları, en büyük sevinçleri, en incelikli biçimde söyleyebilme ayrıcalığını yaşatır. Bir haykırıştır ama kulak tırmalamaz. Bir fısıltıdır ama sağır sultanlar bile duyar. Üstelik gerçeği masala, masalı gerçeğe dönüştürebilen bir sihir gücü vardır. Neyi düşlerseniz gerçekmiş gibi, gerçek adına ne varsa sadece düşten ibaretmiş gibi anlatabilir bir şiir. Hem yazanın yürek sesidir hem okuyanın. Kah baş kaldırıdır, kah kabulleniş. Hem de aynı anda. Bir dizede meydan okur hayata, bir sonrakinde kabullenir faniliği. Tabii bütün bu düşünceler, sözcüklere şiir kuralları içinde hükmedebilen yüreklerin dokuduğu şiirler için geçerli. Ve bunun bilincinde olmak, özellikle de günümüzde çok ama çok önemli. Çünkü zaman zaman şöyle bir bakıyorum da şiir dünyasına. Şairi bol, şiiri az bir dünyaya dönüşüyor gitgide. Eline bir kalem, önüne bir kağıt alan herkes, ben yazdım oldu mantığıyla, sözcükleri alt altı sıralayıp, şiirimi nasıl buldunuz diye sürdürüyor gözlerinizin önüne. Ama bu soruyu sorarken, çok güzel olmuş cevabından başka bir cevabı, geçersiz, hatta duygularına hakaret kabul edeceğini hissettirerek. Gerçi bu alanda hiç değilse seçici bir okur olma çabası yerine, kendisine sunulan her şeye çok güzelmiş demeye hazır kalabalıklar varken, kabahat onda değil aslında. Neyse, nereden nereye aktı düşüncelerim. Oysa güzel bir başkalık var şu an penceremden görünen dünyada. Renklerin, insanların, nesnelerin, yolların, arabaların görünüşü bir başka sanki. Acaba onlar mı yoksa benim bakışlarım mı değişti? Kim bilir? Tam şu anda bildiğim ve her şey için söyleyebileceğim tek bir niteleme var. Şiir gibi.
Kokusuyla boyuyorum sarıyı. Bak bu köşede gözleri. Eksiltiyorum ruhumu her fırçada. Çal çal sana kapımı. İster uykulu ister uykusuz çal. Çal sana kapımı, ister uykulu, ister uykusuz. Bak burada beyaz ellerin biraz eksik sarıyorsa bilimi görmemişler geçeri şeffaf çizdim ben zaten kendimi çal çal sana kapımı ister hüzünlü ister hüzünsüz çal çal sana kapımı ister hüzünlü ister hüzünsüz. Sonra bir ev boyadım sana, kapısı mavi, zili deniz. İçinde yaşasak ikimiz, geç bunları demeden şimdi. Çal çal sana kapımı. İster huzurlu ister huzursuz çal çal sana kapımı ister huzurlu ister huzursuz. Thank you.
bizler sizlerin kapısını 15.05'te çaldık ve işte sonuna geldik. Bugün de programımızın sevgili dinleyenlerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında buluşmak üzere. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın görüşünceye dek hepinize hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Ben buraya, size dayanıklı cam. Buradan da çok büyük.